Ayrım 15, Dikbayır, Abbas Sayar, sayfa 158. Mahmut yorganının üstüne bağdaşını kurmadan söz yağmurunu yağdırdılar. Odaya girişindeki güneşlik yüzünden uçup gitti, kaşları aşağı düştü. Elini yelek cebine attı, birden bir 10 liralık çıkarttı. Kağıt parayı boydu boyuna açtı, sonra 1'e, 2'ye büktü. Daha sonra 3-5 kez hırsla parayı yırttı. Parçaları savurdu, kağıtlar uçuştular. Ben ne 10 liranın ne 10-30 liranın kulu uşağıyım, ne de kimsenin pezevengi. Bu lafları bir daha konuşan anasına avradına küfür duyar benden. Ve yorganı üstüne bağdaş kurdu, öbürleri de pek üstüne varamadılar. Yatıştırıcı sözler söyledi birkaçı. Ey Bremamız, söz gısırlığında iki laf edecek dedik, sen de tuttun, her bir şeyi ciddiyet esasatına bağladın. Hükümetin parasını yırtıp savurmak mahkem suç sayılır. Bizim parti reisi görse, anam yasaya hakaretten seni divanı harbe verir. Yok yok, cahallığına sayar. Adam sen de Mahmut yırttı attı. Aslında senin hükümeteyin parası her gün bir gıyıcığından yırtılıp ufalıyor. O tezinden yaptı bu işi. Harp divanına verecekseniz hükümeti verin. Mahmut'un suçu ne bunda? Ablam da Mahmut'a helal olsun, gönlü çekmese çağırır mıydı? Mahmut, ablayı uğurlarken bir şeyler söylemedi mi? Mahmut la havleder gibi başını birkaç kez salladı, ceketini başaltı edip pantolonu yeleği ile yorganının arasına gömüldü. Az sonra da odada gevezelik bitti, hepsi bedenlerini geceye teslim ettiler. Uyku yine yanaşmıyordu göz ucuna Mahmut'un, bir dönüp durmak istiyordu yorganın içinde. Öbürleri bir anlam verir diye oynatamıyordu bedenini. Biçimlendiremediği bir mutluluk sarmıştı yüreğini. Dünyada varoluşun kişiliğine erişir gibiydi. Halime'yi vermediler de ne oldu? Tüm bir milletin can attığı kadın. Vay yiğit oğlan vay. Aptala benzer bir yanın da yok. Vay bunca zaman sana yazık olmuş. Bir vaktim bir yerim yurdum olsa da sana bir dünya yüzü göstersem dedi. Kime kısmet olur bu? Bir bana dedi bu kadın, gayriye de demez. Söylendi içinden uzun boylu. Sonra rahat bir uykuya daldı. Gece boyunu kadınla ilgili rüyalar süsledi. Hep yatakla ilintili bölüntüler başlarken kadın kayboluyor, rüya kesiliyordu. Ertesi sabah bir iki amele olamamı dediler. Sabaha dek samrandın. Emme sözünün ne altı belli oldu ne üstü. Ameliler günleri istek dişleriyle yediler. Pazartesi güleç güleç karşılarına çıktı. Ağır ağır da olsa tepelerindeki güneş aşağı doğru sarktı. İkindi sonunun ilk morluğu düştü ortaya. Dallardaki ilk yeşil bir hoş oldu. Çiçek kokusu dağıldı dört bir yöne. Batıda bir bulutla güneş kavraştı. Bizim ağalar işlerini bitirdiler. Hemen ateşlerini yaktılar. Yine sürdüler çömlek kaplarını ateşin üstüne. Sonra güneşin derlenip toparlanıp alıp başını gitmesini beklediler ve de yine ilk alacalıkta kadının gelmesini. Yaşantının büyüklüğünde eriyorlardı bu bekleme günlerinde. Ara günler ise umutlanmanın heyecanıyla yeşeriyordu. Bir ara gözlerinin önüne köyleri, anaları, bacıları, evli olanları, karıları geliyor. Sonra bağ, bahçe, bostan, ekin dolaşıp duruyorlardı. Sonra da kadının yarattığı yeni dünya. Adam sen de, 100-150 lira eksik dönerim köye, paramın kahyası yok ya. Felekten çaldığım 3 gün yanıma kâr kalır. Köye götüreceğim parayı fitreye, zekata verecek değilim ya. Ya banka borcuna yatacak ya da tefeci borcuna. Hırzı gırıklar, 100-200'lerini de sonra alsınlar. Ah şu garı gelse, sıra bir daha bana dönse. İlk karanlık adım adım yürürken kadın gözüktü. Yüzü yine gülümsemeyle doluydu. Yine elinde naylon çantası sallanıyordu. Yine bulgurlarını kaynattı gevezelik ederek. Odalarında şaraplı akşam yemeğini sürdürdüler. İkinci bölüye de tebdil hava çıktığı için iş 3. bölüye kalmıştı. Orada da 3 amele. Mahmut'la birlik bugün dört eder. Bundan sonra herkes yerini, yurdunu, yordamını öğrendi. Bir aksilik olmazsa perşembeye birinci bölük hava tebdilinden döner dedi. Bizimkiler yürekten gülüştüler. Biri, bekçi gavurundan korkuyorum, o bizim hışmımızdan çekiniyor. Ama patrona bir söylerse düzenimizin, dirliğimizin içine sıçar diye söylendi. Eğer bu boku yerse biz de onun anasını, avradını, ecdadını Kabe yoluna benzetirik. Şüpheli, kederli bir gülüş dağıldı ortalığa. Kadın da dirliksizleşti. Haydin dedi, sona kalmışlar sıraya girsin. En son sıra Mahmud'un. Kadın yatıp kalktı üç amele ile. Mahmud karanlık koridorda titreyip duruyordu. Yetmez gibi sağındaki solundaki ameleler laf çakıştırıyorlardı. Mahmud'un onlarla uğraşacak gücü yoktu. Kendi derdine düşmüştü. Dizlerinin bağı çözülmüştü sanki. Korkudan, heyecandan isteği bile kalmamıştı. Kadının yanından son çıkan karanlık koridorun boşluğuna bağırdı. ''Mahmud, abla seni bekliyor.'' Adam öldürme suçundan ağır cezada yargılanacak bir sanık gibi odaya girdi. Bedeninin alt bölümü açıktı kadının. Yüzünde istekle bitkinlik öpüşüyordu. ''Gel yavrum'' dedi, ''bir dünya yüzü gör, bütün iştahımı, isteğimi sana sakladım.'' Ve Mahmud'un bekareti bozuldu. Ameleler bir iki hafta daha keyiflerini sürdüremediler. Bekçi patrona, ''Beyim, benden olduğunu bilmesinler. Ama buraya bir orospu dadandı. İçki, yatak, tüm edepsizlik tekmil. İşin şeriata sığacak hiçbir yanı yok.'' dedi. Patron kaşları çatık söylendi. ''Bir haltları olduğunu sezinliyordum. Bazı günler çoğunun elleri küreği bile kavramıyor. Cılızları düşük oluyor. Hem şarap hem orospu. Böyle amelenin kime ne faydası olur? Sen o kaltağın geleceği günü yavaştan öğren, gerisi kolay.'' Bekçi indirdi. ''Beyim, benden olduğunu bilirlerse döve döve öldürürler. Bunların hepsinin gözü kara. Kadın pazartesi gelecek. O günlerde bana 3-5 gün izin ver. Bu belaya beni bulama.'' ''Olur olur'' dedi patron. ''Zulümleri kadar yer yakarlar. Toptan siktir çekerim dayyus takımına. Ama neyleyim, amele kıtlığı var. 5-10 fazla versen de böyle eli yatkın amele bulmanın mümkini yok.'' Bu kez bir kara pazartesi indi amelelerin üstüne. Patron gündüzden karakol komiserine telefon açtı, hal hatır sordu. ''Sedatçığım, canım, ciğerim, kardeşim, bizim inşaata bir orospu musallat olmuş. Bekçi amelelerin korkusundan bir aydır bana söyleyememiş. Kerhane etmişler bizim binayı. Yarın da millet Müslüman evi diye ya satın alacaklar ya da kiraya tutacaklar. Dine, devlete sığacak bir iş değil bu. Deyyus takımlarını sürüp kürelemek kolay. Lakin amele kıtlığı var şehirde. İstediğin elyafta işçi bulamıyorsun. Orospunun zararı büyük bana. Ameleyi içkiye düşürmüş. Bir de şu yatıp kalkma yok mu, hani başımızdaki hikaye? Pörsü diyor her birine. Ertesi günde işinin eline sağlık. Bir şeyler lütfetsen, bir şeyler kerem etsen de şu fışkıyı bizim buralardan uzaklaştırsak.'' ''Olur olur'' dedi. ''Bu akşam bir polis gönderip o kaltağın defterini dürerim.'' ''Ecdadına rahmet, milletin ahlakı umumiyesi kurtulur sayende. Köyüne, anasına, babasına götürecekleri 3-5 kuruşu şarap ile orospunun elinden kurtarırsın. Çoluk çocukları, anaları, babaları dünya ahiret duacın olurlar. Hiç yoksa Allah razı olsun şu komiser beyden derler.'' ''Ha'' diye sözlerini sürdü. ''Çoktandır görüştüğümüz yok. Eğer vaktin elverişliyse bu akşam hayal lokantasında buluşalım. Oradan da bir bara, pavyona uğrarız, hasret gideririz hiç yoksa.'' ''Olur olur'' dedi komiser yeniden. Polis kadını amelelerin sofra şenliğinde yakaladı. Öylesine şen, öylesine günlerin yüreklerine yığdığı acılardan uzak idiler. Paraya kıyıp turfanda domates alıp büyücecik bir tabağa salata bile yapmışlardı. Mutlulukları kadar şarapları da boldu. Polisi kapısız odanın eşiğinde görünce dona kaldılar, ellerinden lokmaları düştü. Yer sofrasındaki şarap bardaklarından bir ikisi devrildi. Polis kadına ''Kalk'' dedi, ''karakola kadar geleceksin.'' Ameleler de çıt yoktu. Hepsi kendine göre içinden konuşuyordu. Yüreklerinde karşı koyma ve baş eğme yan yana yatıyordu. Her biri okkaya teraziye vuruyordu duygusunu, düşüncesini. Sonra yenikliklerini anladılar içlerinde, suskunluklarını sürdürdüler. Kadın telaşsız, umursamaz bir bakışla ayaklandı, mantosunu giydi, başındaki rengi yitik eşarba bir düğüm daha attı, naylon çantasını koluna taktı, bakışlarını suskun amelelerin üzerinde gezdirdi. ''Sizin de benim de kısmetim bu kadarmış.'' dedi. ''Bu dünyada iki gönül bir olursa samanlık seyran olmuyor. Nasıl bak derlerse öyle bakacaksın. Bekçi gavurundan çıktı bu iş dersiniz. Ona da bir diyeceğim yok, sizin de olmasın. Niye ki? Çünkü ürmeyen it kapıyı koymazlar. O da derbederliğini itlikle sürdürecek. Başka çaresi yok. Rezilliğin hepsi bir lokma ekmekte kilitleniyor. Eksik artık hakkınızı helal edin.'' Amelelerin suskunluğu sona erdi. ''Helal olsun abla.'' diye bağırıştılar. Abla polisin peşinden yürüdü. Polisle birlikte jipe binerken yatsı ezanı okunuyordu. ''Bugün de amma geç kaldım evime.'' diye rüyalı rüyalı konuştu kendi içinde. Bedenini uyku sarıyordu ama jipin sallantısı uykusunu uzaklaştırıyordu. Karakolda komiserin yüzü hiç hoşuna gitmediyse de bir yürek aldırışı olmadı. Tehdit dolu konuşmalarını aldırmadı. ''Beni kerhaneye mi atarsınız?'' diye patladı. ''Gücünüz yeterse oraya atın. Benim iki yavrum var, onları da evlatlık alacak iki ev bulun. Sizin de şanınız şerefiniz iyisinden artsın. Bir orospudan iki sibyanı kurtardık diye. Bana kerhaneyi, hastalıklı kadınlar hastanesini göstereceğiniz yerde bir iş yeri gösterseniz olmaz mı? Keyfimden mi her gün 3-5 kişiye bacak kaldırıyorum? Her yanım nasır oldu, her yanım. Baklava börek mi yedim? Herhal sizin kapınızın önünden zulüm geçmedi.'' Bir hıçkırık sardı içini, ağlamamak için direndi. ''Nereye gönderecekseniz gönderin. Ölümün ötesinde tarifi yapılmış köy yok.'' Komiser, odadaki iki polis duygulandılar ve yüreklerinde kadının çok, daha çok konuşması isteğini duydular. Ama kadın daha fazla konuşmadı. ''Buyur abla, şu sandalyeye iliş.'' diye söylendi memurlardan biri. ''Yok.'' dedi kadın, ''beni çocuklarım bekliyor. Eve varıp da karınlarını doyuracağım.'' Komiser ayağa kalktı, sırtını odaya, odadakilere çevirdi, pencereye doğru bağırdı. ''Bacı git ama bir daha buralarda gözükme. O zaman sana kötülüğüm olur.'' Sonra döndü, polisin birine seslendi. ''Arabayla evine kadar götür. Çocukları aç açık beklemesinler analarını.'' 23. Bölüm. Amelilerin dirliği tabanından bozuluverdi. Üstlerine taş, kaya düşmüşe döndüler. Umut aralıklarının kapıları kilitleniverdi. Gün bitmeyi, akşam gelmeyi bilmiyordu bir türlü. Geri verince de kara bir akşam iniyordu ortaya. Küse, kırgına dönmüştü yürekleri birbirine karşı. Bakışlarını birbirlerinden kaçırıyor, isteksiz lokmalarından sonra sessizce yorgan aralarına gömülüyorlardı. Rüyalarına hep o kadın giriyordu. ''Suya tuz attınız mı?'' ''Attık abla, attık.'' Samranıp duruyorlardı. Bir bölüğü de bekçiye küfür savuruyorlardı uykularında. ''Ulan orospu analı kahpe karılı.'' Homurdana homurdana yumak yumak yuvarlanıyorlardı yorganlarının içinde. Sık sık uyanıyor, koridorun karanlığına sidikleyip besmele ile yataklarına gömülüyorlardı. En sonunda acılarını bekçiden aldılar. Arada bir yerini yurdunu yakalayınca küfür savurdukları yetmez gibi bir akşam iyisinden dövüverdiler. ''Ulan anasını avradını bilmem ne ettiğimin dürzüsü, anana bacına karına mı değiyordu?'' Sonra şaraplı kafayla ''Allah'ını seven vursun şu dürzüye.'' dediler. Ve de 3-5'i yaradana sığınıp bekçiyi benzettiler. Devresi günde patron onlara yol vermeden onlar patronun karşısına dikildiler. ''Hesabımızı kesin. Biz bu orospu analı bekçinin olduğu yerde çalışmayız.'' İşçi bulmanın zor olduğu günlerdi. Patron eli yüzü birbirine karışmış bekçiyi işçilerle barıştırmayı, onlara yol vermeden yeğ buldu. Ama işçilerin yüreklerine bir dirliksizlik, düzensizlik dağılmıştı. Ayaklarının altındaki dirlikli, düzenlikli dünya kayıp gitmişti. İçkiyle birlikte suskunlukları arttı. Bir kısmı şaraba bıraktılar akşamlarını, ardından da kumara. zar atıyorlar, kılıç çekiyorlardı. Yürek yatkınlıkları birbirlerine karşı her geçen gün biraz daha bozuluyordu. Olan aslında Mahmut'a olmuştu. Yanık yüreğinin karasını hiç kimseye göstermiyordu. Kadınla bir kez yatmıştı. Kadın kızlığını bozmuştu Mahmut'un. İçinden gele gele kendini bırakmıştı Mahmut'a. Dahası doğrusu yol yordam göstermişti. El alem içine çıkartmıştı onu. Yatak sonu toparlanırken de sen beni 10 liraya sattın. Ama yine ben seni hiçbirine değişmem demişti. Yuvarlanıp duruyordu bu sözler şimdi beyin yüreğinin ortasında. Küreyi eline alsa bu, betona su dökse bu, çimento, tuğla taşsa bu, ben yine seni hiçbirine değişmem. Mahmut da şaraba başladı. Kısık kısık, yavaş yavaş, tedirgin tedirgin her akşam bir şişe şarabı dikti tepesine. Sonra da kumar oynayanların arasına karıştı. Cebinde 20-30 ne varsa hemen alıyorlardı elinden. Sonra alık alık bakıyordu kılıç çevirenlere. Oturduğu yerden de bir türlü kalkamıyordu. Kağıt sırası ona geliyordu. "Kaç lira Mahmut?" diyordu eli kılıç tutan. Mahmut da "Keseyim" deyip kumar yuvarlığından çekiliyordu. 5-10 kez "Keseyim" sözü sürdü. Ve Mahmut'un adı Kesik Mahmut kaldı ameleler arasında. Sonra da bu ad yol süre süre köyü buldu. Köyü, anası babası aklına darmadağınık olmuştu artık. Eski para düzenini yitirmişti. Kumar yüzünden iyisinden yalana alıştı. İkide bir patronun yanına varıyor. "Köye gidecek bir hemşerim var ama icik para göndereceğim" diyor. Aldığı 50-100 lirayı bir iki akşamlık ediyordu. Arada bir de akşam paydosuyla birlik "Bir köylümü göreceğim" diye yapım yerinden hızla ayrılıyordu. Sağda solda el avuç içinde yüzlerce yapım vardı. Ankara tabanından kaşınıyordu. Mahmut yapılan apartmanları bir bir dolaşıyordu. "Tam bulgur kaynatma zamanı" diyordu. "Belki de şu inşaatlardan birinde. Amelelerin bulgur sularının tuzuna bakıyordur." Güneşin alıp başının gitme devresinde ayağına tez olup 10-30 yapıyı dolaşıyordu. "Ne o hemşerim?" diye soran biri olursa "Bey, diğer köyünden bir hemşerimi arıyorum" deyip işi kıssaya bağlıyordu. Arayıp tarayıp bulamayınca da içindeki istek daha da gemini geriyordu. Kumarı da bir yana attı, akşam sofrasını da. Paydosu zor çekiyordu içinde. Hemencecikte kül ufak oluyordu paydosta. Kadını minibüste uğurladığı yöndeki inşaatlardan girip çıkmadığı kalmadı. Hep umutlu çıkıyordu yola, sonra da ağlamaklı dönüyordu. Neyse ki dönüşünde arkadaşları ağır bir uykuya dalmış oluyorlardı. Tek bir rahatlığı buydu zaten. Kimsenin sorusuna uğramadan yorganı içine büzülmesi. Gün boyu çalışırken ameleler söz atıyorlardı. "Mahmut kesikliği bıraktı, emme şimdi de suratı asıldı. Gayrı kesik Mahmut yerine asık Mahmut diyelim." Bu takılışlara karşı hiç oralı gözükmüyor içinden meşveretini sürdürüp gidiyordu. Artık yapımlardan umut kesmişti, sıra gece kondulardaydı. Sevgili ablasını uğurladığı yerden minibüsün gittiği yönü biliyordu. Seyrek geçiyordu minibüsler bu yönden. Her akşam bir durakta duruyor, geçen arabaları göz hapsine alıyordu. Kadını uğurlarken bindiği mavi minibüsü gördü birkaç kez. Her görüşünde yüreği ağzına geldi. Sanki o araba ile gidermiş gibi bir his doluyordu içine. Yer gibi, yutar gibi bakıyordu minibüse. Ama her yönü büyük bir yokluk sarmıştı. "Bu minibüslere binerim, apartmanlı şehri çıkarım, gece kondular başlayınca her gün bir durakta iner beklerim. Ta evlerin bittiği yere dek her gün bir durak." Ve öyle yaptı. Aç susuz minibüslere atladı. Şehrin o yönde gecekonduya dönüşmüş bölgenin ilk durağında indi, bekledi. Hem de geç saatlere kadar. Türlü duygular yıkayarak yüreğini. Ama ne ablası gibi birinin inesi oldu ne de minibüs içinde görünen. Son durağa dek asil, tutkulu bir yürek inadıyla ve günlerce umudunu sürdürdü. Yoktu kadın. Sonra kendini yeniden şaraba ve kumara bıraktı. İkide bir keseyim deyip kılıç halkasından uzaklaştı. Köye gitmeyi de içi çekmiyordu artık. Ekini kim biçerse biçsin, tohumluğu, yeygiliği, ambara kim atarsa atsındı. Köye ne yüze gidecekti? Cep delik, cepken delikti artık. Bir aralık kerhaneyi de öğrettiler Mahmud'a. Köye giderse isteksiz gitti. Çalışırsa isteksiz çalıştı. Hasta babası da göçüp gitti. Ağasını köy mezarlığını serin toprağına bırakırken ağlayamadı bir de. Köyle Ankara arasında dandili çüş oynuyordu. Erbaharı iple çekiyordu her yıl. Ve çimento donmaz gayrık deyip Ankara'nın yolunu tutuyordu. Al yanaklı Tatar yüzlü ablasını sevgilisini her yıl yeniden aradı. Yoktu işte. Bu acı içinde kendini iyiden dağıttı. Gönlü, gözü han kapıları gibi açılmıştı. Amele çevresinde ipsizin biri diye anıldı. Çoğu kez hışmından, belasından çekindiler. Ama yine de kendinden başka kimseye kötülüğü olmadı. 15. ayrımın sonu. Sayfa 170.